Ayrım 34. O sarışın kurt. Atilla İlhan. Sayfa 401. Konya. Gazi'nin misafir edildiği konak, otel. Gece geç vakit. Yatak odası kapısının açıldığı salon karanlıktır. Aralık bırakılmış kapıdan halının üzerine geniş bir ışık şeridi düşüyor. 19. yüzyıl Osmanlı konak lüksü ve konforu. Minyatür işlemeli tavanlar, boy aynaları vesaire. İçeriden Latife ile Mustafa Kemal Paşa'nın münakaşası duyulmaktadır. Latife asabi ve hırçın. Bana nasıl lüzumsuz eşhas muamelesi yaparsınız? Doğrusu anlayamıyorum. İdrakimi aşıyor. Mustafa Kemal Paşa sakin, sesinden tartışmadan rahatsız olduğu hissediliyor. Seninkisi tevehhüm Latif. İddiaların mesnitsiz. Hakikatte ben... Latife daha yüksek, daha hırçın, ayağını yere vurarak... Ne demek tevehhüm? Trende yalnızlığa terk edildim. Otomobilde de, ziyafette de solunuza oturttunuz. Sarih bir tezif değil midir bu? Mustafa Kemal Paşa biraz bıkmış gibi daha sakin bir sesle... Sebebi münakaşa bu mu? Bu sırada elinde zarf Salih Bey yarı açık kapının önüne gelmiştir. Doğru kapıyı tıklatacak iken tartışmayı duyunca ister istemez duraklar. Mustafa Kemal Paşa devamla... Beri bak çocuk... Ciheti askeriyenin kanunu budur. Sırtında müşir üniformasını taşıyan şahıs, sağına bir günah... Salih Bey daha fazlasını işitmekten korkarak kapının pervazına tıklatıyor. Bunun üzerine içerideki sesler birden kesilecektir. Kısa bir sessizliği müteakip içeriden paşanın sesi. Mustafa Kemal Paşa asabi, kimdir o? Salih Bey içeriye, rahatsız ettik paşam. İstanbul'dan mühim ve müstacel bir telgraf geldi de... Kapı açılıyor. Dışarıya vuran ışık gölgedeki Salih Bey'i de aydınlatıyor. Gazi henüz soyunmamış, yalnız onun da yakaları açık, düğmeleri çözük. Mavi gözlerinde merak pırıltıları. Elini uzatacaktır. Paşa odadan çıktığı andan başlayarak Chopin La Tristesse Fikriye'nin piyanosundan uzak ve yumuşak işitiliyor. Mustafa Kemal Paşa alırken, ''Baktın mı?'' zarfı açıyor. ''Neye dair?'' Salih Bey fısıltıya yakın bir sesle Fikriye'ye, Mustafa Kemal Paşa duraklar. Başını Salih Bey'e çevirip kaygılı bir sesle tek kelime telaffuz ediyor. Mustafa Kemal Paşa mütehayir. Ne? Gazi telgraf suretini yatak odasından vuran ışığa tutarak okuyor. İstanbul, 6 Mart 1923. Makine başında cevabı hemen alınacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Fikriye Hanım bugün geldi. Yarın hemen Ankara'ya hareket etmek istiyor. Yüksek emirlerinizi beklemekteyim. Doktor Adnan. Mustafa Kemal Paşa okumayı bitirince kağıdı aşağıya indirir, dalgın ve düşünceli öylece kalır. Yaklaşan kamera, derinliğinde saklı bir hüzün, onu bastıran dumanlı bir öfke hissedilen gözlerini görmektedir. Piyanoda La Tristesse sürecektir. Flashback sahnesi geliyor. İstanbul, Boğaz'da deniz gören bir semt, gündüz. Flashback sahnesidir. Önceki sahnede başlamış olan Chopin'in La Tristesse piyano etüdü Fikriye'nin piyanosundan fonda devam ediyor. O yıllarda kadınların kullandığı fantezi yazlık güneş şemsiyelerinden birisi yavaşça açılır. Önce kimin elinde olduğu şemsiyenin açılışından görünmez. Genç kadın tenteneli boğaz arabalarından birisinden iniyor. O arabadan indikten sonra şemsiyeyi yukarıya kaldırınca Fikriye olduğu görülür. Daha genç, daha sağlıklı, daha kendinin emin bir Fikriye. Görünmez birisine mutlu ve memnun gülümsemektedir. Flashback sahnesinin sonudur. İstanbul, vilayet makamı, gündüz. Daha yorgun, daha mahzun, daha gergin bir yüz. Dudaklarına iliştirdiği sigarasını yakmaya davranıyor. Fakat çerçeveye giren bir erkek eli çakmağının alevini uzatır. Fikriye gülümseyen gözleriyle o tarafa bakıp sigarasını yakıyor. Doktor Adnan Bey, profesyonel doktor sesiyle, "Tütün size fevkalade muzır. Ankara'da ikaz etmiştim." Fikriye, dumanların perdesi gerisinde kaybolurken kederli bir umursamazlıkla, "Almanya'da da söylediler doktor." Hafifçe omuz silker. "Artık hiçbir şey umurumda değil." Doktor Adnan Bey yanında ayaktadır. Çakmağını cebine koyup makam koltuğuna yönelir. Doktor Adnan Bey mütebessim, "O hiçbir şeye hayatınızda dahil mi?" Fikriye acı acı gülümseyerek, "Benim için hayat doktor, Mustafa Kemal Paşa'dan ibarettir." Az susar. "Bahsettiğiniz bu telgraftan sonra..." Cümlesini askıda bırakır. Konuşursa ağlayacağını hissediyor. Kötü bir sessizlik anı. Bir yerlerde bir telefon çalıyor. Doktor Adnan Bey sözü başka tarafa çekmeyi deneyecektir. Doktor Adnan Bey onun durumunu fark etmemiş gibi... Biz de İstanbul'a nakledeli çok olmadı. Refet Paşa'nın yerine gelmiş oldum. Gülerek ne kadar da özlemişiz. Fikriye kendine hakim olmuştur. Bütün yüzü ve gözleriyle Doktor Adnan Bey'e dönerek yarı rica, yarı istirham bir yüz ve sesle soracaktır. Onu görmemde bir mahsur var mı? Doktor Adnan Bey birden kavrayamaz. Neyi? Ha, telgrafı mı? Kısa bir tereddüt. Ne mahsur olabilir ki? Sumenin altından telgraf suretini çıkarıp Fikriye'ye uzatıyor. Fikriye gizleyemediği bir merak ve telaşla aldığı mektubu okumaya başlar. Fikriye'nin omzu üzerinden telgraf suretini tutan eli öbürü eliyle sigarasını içtiği için yükselen dumanlar o dumanların arasından telgrafın sureti. Kamera telgraf suretine yaklaşıyor. Bu eski harflerle yazılmış bir metindir. Ne yazılı olduğunu Fikriye Mustafa Kemal Paşa'nın sesinden of olarak işitiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın sesi: Ankara, 6 Mart 1923. Şifre: makine başında. Adnan Bey Efendi'ye. Fikriye Hanım'ın tedavi maksadıyla Almanya'ya göndermiştim. Benden izin almadan neden dolayı İstanbul'a gelmiştir? Katiyen Ankara'ya intikaline izin veremem. Kendisine icap eden miktarda para verilmişti. Orada otursun ve bana izahat versin. Benden izin almadan hareketine müsaade olunmamak için icap edenlere emir buyurmanızı ve bildirmenizi rica ederim. Gazi Mustafa Kemal. Fikriye'nin piyanosundan fonda işitilen La Tristesse metnin sonlarına doğru hafifleyip silinecektir. Ankara, TBMM, Riyaset Makamı, gündüz. Geçme, telefonda konuşmakta olan Mustafa Kemal Paşa'ya yapılıyor. Bir yandan da Yaver Muzaffer Bey'in birer birer önüne koyduğu bir takım evrakı imzalamaktadır. Mustafa Kemal Paşa, Ahize'ye, o fikirden sarfı nazar ettik, evet, Rauf Bey yanımdadır, her hususta mutabıkız. Salonda muhtelif koltuklara dağılmış olarak Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa ile ayakta onlarla konuşan İsmet Paşa vardır. Aralarındaki muhavereyi görürüz ama duymayız. Mustafa Kemal Paşa az susar. Şu halde siz Fevzi Paşa Hazretlerine müracaat edeceksiniz. Kendisi keyfiyetten haberdar edilmiştir. Evet, telefonu kapatıyor. Mustafa Kemal Paşa riyaset makamında oturmuş, Muzaffer Bey önüne imzalanacak sonuncu evrakı uzatıp parmağının ucuyla imzalanacak yeri gösterir. Mustafa Kemal Paşa Muzaffer Bey'e, bunlar kalemi mahsustan geçsin, birer suretini hıfzetsinler, hayatiye suyla, e mi? Muzaffer Bey topuklarını vurarak, baş üstüne paşam. Muzaffer Bey çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine hazır bulunanlara dönerek konuşacaktır. Mustafa Kemal Paşa, evet beyler, katileşen hususatı tespit ediyorduk. Masanın üstündeki bloknota uzanır. Meclis ve hükümet Lozan'da müzakerelere devam hususunda hemfikir bulunmaktadır. Bu bir. Hepsinin yüzüne bakıyor. Sonra devam. Kapitülasyonların sureti katliyede reddi bahsinde ısrarlıyız. Bu iki. Üçüncüsü, notlardan birden çıkaramaz. İsmet Paşa kendi notlarından okur. Musul meselesi bir sene müddetle tehir edilecektir. Mustafa Kemal Paşa onaylıyor. Evet. Az susar, Rauf Bey'e dönerek, anlaşma vukuunda muahedenin meclisçe suhuletle kabulü için intihaba gidilmesi mükerrerdir. O esnada telefon çalmaya başlıyor. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey'e, heyeti vekile reisi sıfatıyla bu fikre iştirak ediyor musunuz Rauf Bey? Rauf Bey gönülsüzce, zaruri görünüyor efendim. Mustafa Kemal Paşa çalmakta olan telefonun ahizesini kaldırırken bu defa Ali Fuat Paşa'ya dönerek soruyor. Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa'ya, ya siz paşam? Ali Fuat Paşa, samimi. Az evvel onu söylüyordum. İkinci grubun tavrı müvacesinde başka çareyi hal yoktur. Mustafa Kemal gülümseyerek, hepsine gülümseyerek başıyla teşekkür ediyor. Sonra Ahize'ye konuşuyor. Hepinize teşekkür ederim. Ahize'ye, evet, kim? Az susar, dinler. Bağlayın öyleyse. Buradan itibaren Latife leitmotivi işitilebilir. Sonraki sahnede de devam eder. Ankara, Çankaya Köşkü, Latife'nin odası, gündüz. Latife Hanım süslenmiş püslenmiş, giyimini kuşamını bitirmiştir. Eşiyle konuşuyor. Latife, Ahize'ye kendinden emin. Kemal, benim. Şeyi soracaktım. Kabul gününe şu Fransız kadın gelecekti ya. Hani canım gazeteci. Katiyet kesbetti mi? Kamera gerileyip koltuğuna oturmuş telefon eden Latife ile tuvalet masası karşısında henüz süslenmeyi sürdüren kız kardeşi Vecihe'yi aynı çerçeveye alıyor. Vecihe ablasının konuşma tarzını duyunca gözleri büyüyor. Yarı şaşkın, yarı ürkmüş ona bakıyor. Vecihe ablasına nazaran daha ince ve boylu, daha genç ve sevimli bir kız. Latife kız kardeşine öyle ne bakıyorsun anlamına bir omuz hareketi yapacaktır. Telefon muhaveresini sürdürüyor. Latife Ahize'ye Biz hazırız. Gecikmeseniz iyi olur. Az susar, dinler. Birden yüzü ve sesi değişir, titizlenir. Nasıl? Matmazel'le beraber mi geleceksiniz? Serzeniş sesiyle. Vallahi iyi. Biraz dinler, daha yumuşak ama kırgın. Peki, bekliyoruz. Telefonu kapatır. Vecihe olduğu gibi ablasına dönerek adeta korkmuş soruyor. Vecihe, sen paşaya Kemal mi diyorsun abla? Latife umursamaz bir edayla sehpadaki gümüş sigara kutusundan bir sigara alıp yakmaya davranacaktır. Latife kibriti çakıyor. Ne varmış bunda? O benim kocam. Vecihe şaşırmış. Elbette kocan ama aması var. O memleketin halaskar gazisi. Tarihi bir şahsiyet. Ayağa kalkıyor. Sonra şu Fransız gazeteci. Pek sevmiyor gibisin. Latife ağız dolusu duman bırakırken konuşuyor. Alakası beni sinirlendiriyor. Hep onun etrafında. Muharebe esnasında gelmiş gitmiş. Kim bilir ne hesapları var. Vecihe şefkatle ablasının yanına oturur. Duygusal bir yakınlaşma arıyor. Saçlarını kardeşçe okşayarak en müşfik sesiyle konuşacaktır. Vecihe, ablacığım, hayatını zorlaştırmıyor musun biraz? Burası İzmir değil, Ankara. Muammer Bey'in Göztepe'deki köşkü değil, Çankaya Köşkü. Sen de Muammer Bey'in kerimesi değil, Gazi Hazretleri'nin zevcesisin. Zannımca bu, her şeyi değiştirir. Latife asabi gülüyor. Söylesene sen, kimden tarafsın bakayım? Vecihe, o da gülerek, fakat ciddi, bir tarafım. Latife şaka yollu, şimdi anlıyorum, Uşakizadelerden niye paşanın en çok seni sevdiğini. Vecihe, çocuk gibi sevinir, ellerini çırpar. Ne? Sahi mi? Yaşasın. Sonra merakla soru yağdırıyor. O mu söyledi? Ne zaman söyledi? Ne münasebetle söyledi? Latife birden kalkacaktır. Tamam, yeter, inip salona bakalım, Nesim Efendi ile Canan Kalfa neler hazırlamış. Aynada giyimini gözden geçirirken hem müzisyenler gelecekti. Ankara, Çankaya Köşkü, dışarıdan bahçe kapısı, gündüz. Arabanın motoru durur durmaz önce hafif ve uzaktan işitilen bir yaylı çalgılar müziği netleşecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın kırmızı arabası ustalıklı bir kavis çizerek köşkün giriş kapısı önünde duruyor. Şoförün yanındaki yaver Rusuhi Bey fırlayıp paşanın kapısını açıyor. Şoför de öteki kapıyı. Bir yandan Mustafa Kemal Paşa iniyor, öbür taraftan Le Temps gazetesi muhabiri Marilur Ozlet. Marilur şık fakat sade giyinmiştir. İner inmez meraklı gözlerle etrafı kolaçan eder. Gazi ise köşkten gelen müziği dinliyor. İkisi birlikte kapıya yürürler. Rusuhi Bey de arkalarından. Marilur Ozlet gülerek, kartalın yuvası bu demek. Mustafa Kemal Paşa gülümser. Tevazu mikyasında kalmak daha makul olmaz mı matmazel? Sözü değiştiriyor. Sizi hep Amerikalı meslektaşınızla görmüştük. Ülkesine mi döndü? Marilur Ozlet gülüyor. Hayır ekselans, aşklar da muharebeler gibidir. Bazısı uzun sürer, bazısı kısa. Susar, müziğe kulak verir. İnanılır gibi değil. Strauss çalıyor bunlar. Ankara, Çankaya Köşkü, kabul salonu, gündüz. Salonun piyano bulunan köşesi müzisyenlere ayrılmış. Daha ziyade Levanteni andıran iki kadın iki erkek, kadınların birisi keman, birisi violonsel çalıyor, erkeğin birisi piyano, öbürü viola. Zamanın hafif salon müziği parçalarını seslendirmektedirler. Faur, Strauss, Lehar vesaire. Salonda batılı bir çay partisi atmosferi hüküm sürüyor. Ankara'nın en modern hanımları bir araya toplanmış. Aralarında bazıları, bilhassa sefaret mensupları eşleriyle gelmiş. Davetlilerin arasında Darül Muallimat Müdiresi, Hilali Ahmer Ankara Kadınlar Kolu Başkanı, bazı muallime hanımlar ve mebus zevceleri göze çarpıyor. Bazıları oturmuş, bazıları ayaktadır. Müziğin yanı sıra kalabalığın kibar rabarbası hüküm sürmektedir. Mustafa Kemal Paşa, Marilur Ozlet ile salona giriyor. Onu ilk görenler alkışa başlar, alkış yayılır. Azerbaycan sefiri ve eşiyle konuşmakta olan Latife, derhal ayrılıp gelenleri karşılamaya yönelir. Mustafa Kemal Paşa, Latif, işte Matmazel Ozlet, Le Temps gazetesinden. Marilur'a dönüyor, eşini gösterip, zevcem Latife. Marilur Ozlet, sade bir baş hareketi, bir tebessüm, madam. Latife elini sıkarken, Trehor de Rizvar Chemo, un journaliste François, Parisien emplu. Fransızca, evimde bir Fransız, üstelik Parisli bir gazeteci hanımı ağırlamaktan çok mutluyum. Marilur Ozlet mütevazı, je vous en prie madame, comme vous êtes gentil. Fransızca, rica ederim madam, ne kadar naziksiniz. O sırada Latife'yi izleyen Azerbaycan sefiri Abilov eşiyle birlikte yanlarına gelmiştir. O Gazi'ye konuşuyor. Biriden Vecihe, Marilur'la tanışmak için ablasının yanına sokulmuş. Onlar üçü biraz ayrılıyorlar. Çünkü Marilur Özlet fotoğraf makinesine davranmıştır. Resimlerini çekecek, geride bir yerde o sahne sürerken Abilov Gazi ile söyleşir. Abilov, Azeri lehçesiyle mütebessim, ''Gazi yoldaş, bahırem vakit fevt etmemişsen.'' Başıyla Latife'yi işaret ederek, Latife bir ahir zaman letafetidir, özüm öyle görürem. Mustafa Kemal Paşa kibar, o sizin teveccühünüz. Onun eşini baş işaretiyle gösteriyor. İştirakiniz beni bahtiyar eyledi. Eliyle kalabalığı tarıyor. Kadın erkek bir arada eğlenmeyi talim ediyoruz. Abilov, belli yoldaş, Azerbaycan'da da aynı hal vaki olupdur. Esasında zehmetkeş, zehmetkeştir balam. Kadını erkeği olur mu? Birden Latife devreye giriyor. Heyecanlı ve mutludur. Latife, Gazi'ye, ''Kemal gelsene, Matmazel Özlet birlikte resmimizi çekmek istiyor.'' Abilov'a, ''Müsaade ederseniz.'' Gazi bu hitaptan hoşlanmıyor. Fakat Marilur ve Vecihe yanlarında bitmiştir. Gülümseyerek poz veriyor. Marilur Özlet, iki yanında iki kız kardeş, Gazi'nin bir fotoğrafını çekiyor. Marilur Özlet, gülerek yanlarına gelirken Gazi'ye, ''Teşekkür ederim Ekselans. Yeni Türkiye, kadınların Türkiye'si olacak diyebilir miyiz?'' Mustafa Kemal Paşa mütebessim, ''Elbette.'' Darül Muallimat Müdiresi o sırada Latife'yi bir kenara çekmiştir. Vecihe de onlara katılır. Aralarında hararetli bir konuşma geçiyor. Önde Gazi ile Marilur Özlet, geride onlar ve salon. Marilur Özlet hatırlamış gibi, ''Fakat Matmazel Fikriye'yi etrafta göremedim.'' Mustafa Kemal Paşa tebessümü ciddileşir. Münih'e gönderdik. Sıhhati mucibi endişedir. Sonra eşini göstererek soruyor. Zevcemi nasıl buldunuz? Marilur Özlet, muzip, şakacı fakat iğneleyici bir gülümseme ve ses tonuyla. Hakiki bir first lady, excellence. Şayanı hayret bir temperament. Marilur Özlet, Gazi'ye yaklaşır. Suç ortağı bir eski dost ifadesiyle sesini alçaltıp tek gözünü kırparak konuşuyor. Sizin ilk mağlubiyetiniz. Gelibolu, eski Kudüs valisi Macit Bey'in evi, Fikriye'nin odası, akşamüstü. Fikriye'nin profiliyle arkasındaki pencereden görünen deniz manzarasına yapılıyor. Dışarıda batan güneşin tutuşturduğu kalın yağmur bulutları hırçın bir denizin üzerine sarkıyor. Camlar yağmurdan benek benek, kasvetli bir akşamüstüdür. Geçmeden az sonra Fikriye'nin piyanosundan manastırın ortasında şarkısı işitilmeye başlayacaktır. Geriden belli belirsiz. Fikriye, derli toplu bir taşra konağının deniz gören odasındadır. Sedefli bir masa, üzerinde Gazi'nin bir fotoğrafı, gümüş zarflı çay fincanı, kül tablası ve altın sigara tabakası, mürekkep okkası, mürekkep kalemi, eski harflerle yazılmış bir mektup, papye büvar, astarlı zarf, üzerinde adres yazılı. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Çankaya Köşkü, Ankara. Fikriye, mahzun, denize ve bulutlara dalmış, gümüş zarflı fincanından çayını yudumluyor. Çevresinde sigarasının dumanları düğüm düğüm. Uzun ve ince parmaklarıyla boynundan eksik etmediği Gazi'nin tesbihini okşuyor. Fikriye içini çekerek başını manzaradan çevirir. Daha önce yazmış olduğu bir mektubun kağıtlarını eline alır. Gözden geçirmeye başlar. Masum bir ifadeyle altını imzalar. Sonra zarflayıp zarfı kapatıyor. Başını usulca kapıya doğru çevirecektir. Birisi gelmektedir. Kapının açıldığı hafif iniltisinden anlaşılıyor. Fonda manastırın ortasında var bir havuz onun piyanosundan sürüyor. Handan elinde karpuzlu ve menevişli petrol lambasıyla içeriye girmiştir. Lambayla birlikte odanın alacası aydınlanıyor. Handan genç bir kız, Macit Bey'in kızı, meşrutiyet bürokrasisinin alafrangalığını taşıyor. Handan temiz bir hayretle, ''Fikriye abla, bu yağmur karanlığında yine mektup mu yazdınız? Cevabı gelmiyor ki.'' Fikriye masum gülümsemesiyle, ''Belki Gelibolu'dan gidenler kayboluyor.'' Biraz dalgın kendi kendine, ''Paşanın cevap vermemesi imkansız.'' Genç kıza, ''O kadar nazik bir adamdır ki Handan.'' Kararlı, ''Bu defa İstanbul'dan postaya vereceğim.'' Handan çocukça bir saflıkla, ''İstanbul'dan mı? Aa, olur mu hiç? Hem bakalım annem bırakır mı?'' İstanbul, Pera Palas Oteli, gündüz. Şişhane'den Pera Palas'ın görünüşü. Gelip giden tramvayların, adedi artmışa benzeyen otomobillerin ve aralarında şimdi daha çok feslinin dolaştığı kozmopolit Beyoğlu kalabalığının arasından lüks otel. Fransızca Türkçe, eski harfle, tabelasıyla. Fonda tebeşir beyazı bulutların aktığı mavi bir gök. İstanbul'un narin minareli silüeti. Aydınlık bir bahar havası. Kalabalığın arasından koltuğunun altında gazetelerle müvezzi bir çocuk sökün edecek. Yaklaşıp sonra kaybolacaktır. Müvezzi sesi önce yaklaşır, sonra uzaklaşır. Haydi yazıyor. Akşam ikdam tevhidi efkar. İntihabı yazıyor. Haydi yazıyor. İntihabı yazıyor. 34. ayrımın sonu. Sayfa 412.